Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halit Kurt Hocam var. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim, merhaba.
Hocam yine bizim değişmez gündemimiz şu sıralar Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı. Harekat başarıyla devam ediyor, kararlılıkla devam ediyor ve Afrin nihayet kuşatıldı, çevrelendi ve Afrin'in merkezine giriş an meselesi deniliyor. Çok önemli stratejik noktalar, köyler ele geçirilmeye bir bir devam ediyor. Buradan başlayalım müsaadenizle. Şu ana kadar harekatın ilerleyişini nasıl buluyorsunuz ve sivilleri YPG PKK'nın kalkan ettiği, aynı zamanda dışarı çıkışa izin vermediği, buna dair görüntüler de dolaşıyor, bilgiler de var. Buradan başlayalım. Buyurun hocam, Zeytin Dalı Harekatı'nda son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Suriye coğrafyasına baktığımızda genel olarak 185 bin kilometre karelik Suriye topraklarında işte 21 milyon nüfus yaşıyordu bu iç savaş başlamadan önce. Afrin dediğimiz yer ise 185 bin kilometre karelik Suriye'de 1900 kilometre kare, yani 2000'den daha az bir coğrafya olmasına rağmen 350 civarında köy, belde, köy altı yerleşmesi var. Yani 350 yerleşim birimi var. Bu yönüyle bakıldığında dağların, ormanların, zeytinliklerin ve yerleşmelerin en yoğun olduğu yerlerin başında geliyor Suriye coğrafyası içerisinde. Çünkü Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırı, yani yaklaşık üçte birlik kısmı çölle kaplı zaten. Evet. Yani şöyle kenarları Akdeniz kıyısından, Lübnan sınırından Türkiye sınırı boyunca yoğun nüfuslu bir bölge. Ve buranın sık bir yerleşme dokusunun yanı sıra haberlerde gördüğümüz kadarıyla o zeytinlikleri, ormanlıkları ve dağlık tepelik alanları da düşündüğümüzde zor bir operasyon coğrafyası. Ve bugüne kadar da çok şükür herhangi bir sivil zayiat haberi olmadan operasyon %70'lik kısmı tamamlandı arazide. Geri kalan o %30'luk bir kısım da artık bu Afrin şehir merkezi dışında kalan yerler. Dün mesela 15 köy birden temizlendi söyleniyor. Bundan sonra yani şehrin içerisindeki durum nasıl olur, nasıl şekillenir onu bilemiyoruz. Yani silah bırakıp kaçarlar mı, yoksa o sivillere kalkan yapıp ölümüne direnişlerini sürdürürler mi? Bu PKK'lıların o kendi stratejileri ama Türkiye yavaş da olsa bu kararlılıkla son terörist etkisi haline gelinceye kadar devam edecektir. Fakat burada dikkati çeken konu dün basına yansıdığı kadarıyla Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bir karar var.
Evet, Türkiye Afrin'den çıksın kararı. Evet, evet, Türkiye tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Avrupa Birliği bir STK mı ki, yani böyle temennilere yönelik, işte mesela sivil toplum örgütleri olur, işte Yeşilay der ki işte alkol almasanız iyi olur, sigarayı bıraksanız iyi olur veya işte bilmem kamu spotu vesaire. Ya Avrupa Birliği artık suya sabuna dokunmayan her konuda konuşuyor, hiçbir eylemi yapmıyor ve kendi içerisindeki problemleri, sıkıntıları adeta üzerini örtmek için dış politikaya yönelik bazı böyle lüzumsuz beyanatlar veriyor. Yani Türkiye'de dedi ki bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar. Biz burada en son terörist temizlenip işimizi bitirinceye kadar da çıkmayacağız dedi. Ne oldu?
Evet.
Karşılığı ne oldu? Hiç. O halde Avrupa Birliği dünyanın şu anda Amerika Birleşik Devletleri Çin'le birlikte en büyük üç ekonomisi. Yani İhracat olarak, ithalat olarak, gelişmişlik olarak dünyaya liderlik yapabilecek konumda 28 ülke, hadi İngiltere ayrıldı diyelim, 27 ülke var. Ama yaptıkları açıklamalar ve uygulamalar cüsselerine yakışmıyor. Yani kısaca bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani oncasına devasa büyük ekonomilerin ve ülke topluluklarının böyle kısır, cüce, suya sabuna dokunmayan açıklamalar yapması aslında hiçbir sahada güçlerin olmadığını gösteriyor. Bakın Rusya geldi, bir şekilde Suriye'nin hava sahasını kontrol etti. Evet. İran'ın Hizbullah vasıtasıyla bir gücü var. İşte Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'yla Suriye'de belli bir güç elde etti. Evet. Amerika PKK'lıları arazide kullanarak saha hakimiyetini sağlamaya çalışıyor. Ama Avrupa Birliği sadra şifa olmayan, sadece oradaki ülkedeki bir takım mahfillerin sözcülüğünü yapıyor. Bu da açıkçası Avrupa Birliği'nin kendine yakıştıramadığı bir konu.
Evet.
Bizce yani.
Peki hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün tepkisi olmuştu Avrupa Parlamentosu'na. Siz bugüne kadar hangi yükü aldınız da bu tür açıklamaları yapıyorsunuz demişti. Tam da bu noktada bugünlerde Suriye İç Savaşı'nın 7. yılı dolmuş durumda. Yaklaşık yüz binlerce insan hayatını kaybetti bu iç savaşta. Ülkenin yarısından fazlası mülteci durumuna düştü. Başka ülkelerde yaşıyor. Buna da biraz temas edelim. Hem Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar çerçevesinde bugüne kadar ne yaptılar acaba? Suriye için, Suriyeli insanlar için, sığınmacılar için ve şimdi bizim Afrin'den çıkmamızı istiyorlar.
Şimdi Türkiye tersini yapmış olsaydı, yani sınırlarından mülteci kabul etmeyip de bu mülteciler 3,5 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği ülkelerinde olsaydı, Avrupa Birliği de 7 yıldır bu insanlara bakmış olsaydı, üstüne üstlük Türkiye'de şu anda Afrin'de bir operasyon yapıyor olsaydı, belki böyle bir söz söyleme hakları olabilirdi. Ancak Türkiye diyor ki buradan teröristleri temizleyeceğim ve buraya benim ülkemde misafir ettiğim insanları gerçek sahiplerine vereceğim. Şimdi bu yani o kadar açık, net, haklı bir tavır ki sadece art niyetli olan insanların karşı çıkabileceği bir durum. Diğer taraftan Avrupa Birliği Türkiye'ye taahhüt ettiği yardım, yani mültecilere yönelik yardımları aylardır, yıllardır askıya alıyor ve bütün bu söz düelloların arasında sanırım dün Avrupa Parlamentosu'na 3 milyar euroluk bir paket onaylandı. Fakat o paranın da kullanılması hani ömür törpüsü derler ya. Evet. Bir sürü projeler hazırlayacaksın, onları vesaire komisyonlardan geçireceksin. Yani böyle parayı size verip de alın kullanın demiyor. Evet. O da ayrı bir prosedür gereği. O bizim konumuzun dışında. Ancak şunu ifade edelim. Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları, mesela Macaristan gibi ülkeler 200 tane 300 tane mülteciyi almamak için sınırlarına bir takım telörgüler vesaire masraflar yaptı. Yani mülteciye yapacağı masrafın birkaç katını sınır güvenliğine harcayan ülkelerdir bu Avrupa Birliği ülkeleri. Ve bir takım ülkelerde, mesela Fransa'daki o sığınmacıların kaldığı o kampların da insanlık adına utanç veren tablolarla dolu olduğunu basına yansıyan bilgilerden biliyoruz. O halde yani Avrupa Birliği burada söz söylemesi gereken en son kişi ve kurumlar başındadır ve neresinden baksanız haksızlar ve faka basıyorlar.
Peki işin başka boyutu olarak YPG PKK lobisinin Avrupa'da etkinliği ele alınmalı mı? Çünkü PYD YPG elebaşlarından Salih Müslüm Avrupa'da elini kolunu sallayarak geziyor, dolaşıyor. Onun yaptığı açıklamalar var. Avrupa'yı çağırdığı beyanatlar var. Bu işi durdurun şeklinde. Avrupa ve PKK ilişkisine de bir değinelim mi hocam?
Şimdi Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda almış olduğu bir karar var. Artık terörle mücadeleyi sadece kendi milli sınırları içerisinde değil, ülke dışında da devam ettireceğiz dendi. Yani bu Fırat Kalkan Harekatı da bu mantaliteden yola çıkarak gerçekleştirildi. Yani biz şu canımızı ve bekamızı etkileyen bu Irak ve Suriye sınırımızdaki o PKK, YPG yuvalanmalarını yok etmeye çalışırken, bir taraftan Yunanistan'ı başımıza musallat etmeye çalışan güçler var vesaire. Şimdi bunlarla çok fazla yoğunlaştık ama Türkiye bir taraftan da artık yavaş yavaş dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin milli çıkarları aleyhinde faaliyet gösteren her türlü odağa karşı birebir başa baş, dişe diş mücadele etme kararı aldı. Bunun da altyapısını yapıyor. Bundan sonra da bunları göreceğiz ama dünyada haysiyetli, başı dik, güçlü bir devlet olmanın yolu da budur. Yani evet. Aksi takdirde, yani silahınız yoksa, paranız yoksa, onlarla mücadele edecek ekonomik ve politik bir yetişmiş insan kadronuz yoksa, onların elinde oyuncak oluyorsunuz. Hı hı. Ve nitekim dünyada 200 tane ülke var diyoruz kabaca ama bunların 20-30 tanesini bir kenara koyacak olursak geri kalan figürandır yani verilen. Evet. Yani birilerinin aldığı kararı uygulayan etkisi eleman konumunda, dikkat edin yani. Afrika'da 53 tane ülke var deniyor. Kaç tanesinin sesi çıkıyor? İşte veya Güney Amerika ülkelerinin, Uzak Asya ülkelerine. Yani siz birçoğunun ismini bile duymuyoruz, aylar yıllar geçiyor. Niye Türkiye bu kadar konuşuluyor? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki beyanatıyla ilgili, işte Gana'dan adam mesaj atmış. Ne oluyor Türkiye'de diyor. Avustralya'da halamın oğlu vardı, beni WhatsApp'tan arıyor. Ne oluyor diyor. Hocam diyor, neler oluyor? Yani evet. Avustralya'daki, Gana'daki adam Türkiye'deki bir beyanatı endişeyle evet. takip ediyor. Fakat acaba kaç kişi şu anda, yani Brezilya'da ne oluyor? İşte koskoca Hindistan'da ne oluyor? Japonya, hiç kimsenin umurunda değil. Ama evet. Türkiye demek ki bu yönüyle baktığımızda dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ülkedir. Ve Allah şu anda Türkiye'nin hayrı için çalışan sivil, asker, bürokrat herkesin evet. işlerine rast getirsin. Tırnaklarına Amin. Taş değirmesin diye dua ediyoruz artık.
İnşallah hocam. Peki şimdi Doğu Guta'da yaşananlarda maalesef yine devam ediyor katliamlar. Esed rejiminin ve destekçilerinin gerçekleştirdiği katliamlar. Daha bugün yine bir saldırı gerçekleşti. 40'ın üzerinde insan yine katledildi Doğu Guta'da. Aynı zamanda Astana'da da bir Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı bugün hocam. Hı hı. Ve orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Orada da Doğu Guta'da yaşananlara dikkat çekti. İnsani felaketi Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, teröristleri yok etme bahanesiyle sivillerin hedef alınmaması ve özel bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hem Astana toplantısını değerlendirmenizi isteyelim, hem de Doğu Guta'da ne zaman bir huzur gerçekleşecek, huzur bulacak oradaki insanlar, bunu konuşalım hocam. Nisan ayında da belirtelim, liderler zirvesi toplanacak Türkiye'de, bunu da altını çizelim. Şimdi, buyurun.
Suriye'deki olayların ne kadar zor olduğunu anlama açısından şu kısa izahatta bulunmak
buyurun,
istiyorum.
Buyurun efendim.
Şimdi Doğu Kuta'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu basın, medya aylardır, hatta yıllardır söylüyor. Evet. Kaç defa kimyasal silah kullanıldı. Amerika bu kırmızı çizgimizdir dedi vesaire vesaire. Ama değişen bir şey yok. Hala bu devam ediyor. Bunu yapanlar kim diyorsunuz? Rejim. Evet. Onun arkasında İran. Onun perde gerisinde Rusya. Yani Rusya hava sahasını kapatmış olsa rejimin hiçbir uçağı uçup da orada bir bombardıman yapamaz. Zaten evet. kara güçleri yok. Şimdi bir taraftan da bir Cenevre, bir de Astana olmak üzere çift başlı bir süreç gidiyor. Eğer siz Cenevre'ye olayı kaydırırsanız Amerika'nın kucağına düşüyorsunuz ve orada etkin evet. olan Batı ve Amerika olacak. Türkiye kanı durdurmak için İran ve Rusya ile birlikte bir inisiyatif alıp Astana sürecini başlattı. Bir taraftan Astana sürecini Türkiye canlı tutmak hı hı. ve akan kanı durdurmak istiyor. Diğer taraftan da Doğu Guta bölgesindeki yapılanlar bu Astana sürecindeki bizim partner olduğumuz ülkeler. Evet. Hani bir söz vardır, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal evet. hesabı. Öylesine bir mayınlı arazide gidiyorsunuz ki Afrin'de hava harekatı yapmak için Rusya ile bir şekilde belli bir noktada anlaşmanız gerekiyor. Münbiç'te adım atmak için Amerika ile belli evet. bir mutabakat sağlamanız gerekiyor. Dünyadaki dengeleri düşüneceksiniz. Ülke içi kamuoyunu düşüneceksiniz. Arazideki gücünüz olacak. Ekonominiz bunu finanse etmeye yetecek. Yani çok bilinmeyenli bir denklem. Allah bu işlerin içerisinde olup da uğraşanlara yardımcı olsun diyorum. Yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir hadise değil. Yalnız son gelen haberlere hı-hı. bakılırsa Guta bölgesinde Şam rejimi kesin bir hakimiyet sağlamak istiyor. Ve Türkiye de bunu gördü. Yani bu işi çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. En azından orada yaşayan masum sivillerin bir şekilde tahliye edilmesi gerektiği evet. konusunda. Dünden bu yana da Rusya'nın da inisiyatif almasıyla birlikte, zaten Rusya ile Türkiye inisiyatif aldığı için Halep'te o sivil tahliyeler İdlib bölgesine gerçekleştirildi. Şu anda dünden bu tarafa o Birleşmiş Milletler konvoyu da bir evet. takım insani yardım ihtiyaçlarını götürdü Guta bölgesine. Yani Şam, İran ve Rusya diyor ki 20-25 kilometre mesafede, başkente 20-25 kilometre mesafedeki bir yerde bize muhalif bir gücü biz istemiyoruz. Biz bu şekilde bunu buradan def edeceğiz, evet. yok edeceğiz diyorlar. Hiçbir şekilde de bunun üzerine bir anlaşma, uzlaşmayı kabul etmiyorlar. Diğer taraftan da siz orada bir savaşan silahlı grup muhalifler olmakla birlikte çok daha yüksek sayıda sivil insanlar var. Türkiye ve Rusya da işbirliği içerisinde bu bir koridor açarak bu sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilmesi. Çünkü siviller de iki ucu kesen bir bıçak sırtında hı hı. duruyorlar. Bir tarafta hep bodrumlarda, sığınaklarda yaşıyorlar aylar yıllardır. Diğer taraftan tahliye oldukları zaman gidecekleri yer konusunda da endişeler var. Mesela Afrin'deki sivillere biz diyoruz ki koridor açtık, gelin. Hı hı. Mesela Türkiye'nin terörden temizlediği köylerde Kızılay hemen arkasından orada gıda ve insani yardım götürüyor. Veya istediğiniz bölgeye gidin deniyor. Fakat evet. Guta'dakiler için böyle bir şans henüz gözükmüyor. Çünkü oradan o kurtulunca gidecekleri yer daha güvenli mi, yoksa daha iyi şartlarda mı yaşayacaklar konusunda onlara bir daha iyi bir imkan sunma alternatifi gösterilmiyor. Dünya tarihine örnek olacak yegane unsur Türkiye'nin Fırat hı hı. Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrasında orada yapmış olduğu insani bir takım altyapı hı hı. hizmetleri. Ve bunun dışında da Türkiye dışında da böyle bir hizmet veren yok. Lübnan'daki, Ürdün'deki ve hatta Avrupa'daki Suriyeli mültecilerin kaldıkları yerlere baktığınızda, hatta Midilli'deki, Yunanistan adasındaki Midilli'deki Suriyelilerin kaldığı yerlerin işler olduğunu da bağımsız gözlemciler bizzat evet. yazıyorlar, çiziyorlar hı hı. dünya medyasında.
Bu arada araya gitmemiz gerekiyor. Şimdi gitmeden önce bir Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması var. Onu paylaşarak gidelim hocam, ara verelim. İstanbul Zirvesi'nde Suriye'de çözüm için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacak demiş hı hı. Rusya Dışişleri Bakanı. İnşallah öyle olur. İnşallah. Bir sonuç bulunur. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Akabinde kaldığımız yerden değerli dinleyenler, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planını konuşmaya devam edeceğiz. Halil Kurt hocamızla bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyelim. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri ve arka planlarına neler olduğuna dair görüşlerimizi ifade etmeye devam edelim. Hocam, ABD'de farklı gelişmeler de yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidara gelmesiyle, başkanlığı ele geçirmesiyle birlikte çok çabuk şeyler değişiyor. Bugüne kadar görevden aldığı isim sayısı bir hayli arttı Trump'ın. En son buna Dışişleri Bakanı Rex Tillerson eklendi. Bir tweetle hem de Tillerson'ı görevden aldığını duyurdu. Bunu konuşacağız. Tillerson neden gitti, ama gelen isim de bir o kadar ilginç. CIA Başkanı Pompeo. Türkiye karşıtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı ifadeleriyle, tavrıyla tanınıyor Pompeo. Bu ismin dışişlerine gelişi ilişkileri nasıl etkiler, ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tillerson'la bu ayın 18'inde yapacağı bir görüşme vardı. Ertelendi.
21 Mart'ta yapılacağı evet. ifade edildi.
Belki bugün. Düşük katılım öyle düzeyli doğru. olsa da yapılacağı ifade ediliyor ama. Yani Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkileyecek Pompeo'nun gelişi? Önce Tillerson neden gitti hocam? Bunu anlatır mısınız bize?
Şimdi Amerikan geleneksel devlet politikasına baktığımızda dışişleri bakanları genelde, yani o Condoleezza Rice'dan bu yana, o Irak'ın işgalinden bu yana güvercin rolünde dışişleri bakanları vardır. Şahin rolünde de genelde Pentagon, CENTCOM, yani bu askeri kanatta daha çok böyle savaştan ve yıkmak yakmaktan yana çok uzlaşmaz tavırlarıyla öne çıkar. Şimdi Tillerson da o şeye uygun olarak makul konuşmalar yapan, yani Membiç'i birlikte yönetelim. İşte evet. Türkiye bizim çok değerli bir müttefikimiz. Yani Türkiye'yi kırmak istemeyiz gibisinden, hı hı, Türkiye'nin duymak istediği sözleri sarf eden bir şahsiyetti. Ama Tillerson'un şöyle bir özgeçmişine baktığımızda da Mobil Exxon da üst düzey yöneticilik yapmış.
İş adamı kimliği var.
İş adamı kimliği var. Zaten şu anda Trump'ın ekibinin geldiği yere baktığımızda Amerika'da büyük lobi çevreleri vardır. Petrol ve silah endüstrisinin ağababaları, hı hı, perde gerisinde Trump iş başına getirdi. Dolayısıyla petrol sanayisi ve silah sanayisi ne kadar hızlı çalışırsa Trump o kadar başarılı addedecektir kendini. Yoksa evet, insan haklarıymış, demokrasiymiş, şunlar bunlar çok da fazla o perde gerisindeki insanları ilgilendirmiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi, not düşülmesi gereken konulardan biri, Amerika gibi yani dünya lideri konumuna gelen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın görevde alındığını kendisi Twitter mesajından öğreniyor. Yani evet, Trump sabah uyanıyor, Twitter'dan bir mesaj atıyor, işte Dışişleri Bakanı görevden aldım diyor. Bu bir devlet ciddiyetine, yani sıradan bir devletin de yapmaması gereken bir şeyi Amerika gibi yani dünya liderliğine soyunan bir ülkenin yapmış olması, bir oraya bir mim koymamız gerekiyor. Hı hı. Yani alınışı bir kere ahlaki ve devlet geleneğiyle bağdaşmayan bir konu.
Ciddiyetiyle diyelim.
Ciddiyetiyle evet, diyelim. Evet. Geleneğiyle demeyelim de zaten onların evet, geleneği olsa ne olur. Hı hı. İkincisi de yerine getirilen o bayan CIA başkanına baktığımızda hep böyle geçmişinde işkence, evet, ve insan hakları ihlalleriyle dolu bir sicili var. Hatta Türkiye ile ilgili atmış olduğu bir takım düşmanca ve hasmane tweetleri daha sonra tepkilerden sonra geri silmişliğin, evet, yönüyle de biliyoruz. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Türkiye ile ilgili olumlu düşünen
kimse yoktur.
Kimse var diye arasak onu zor buluruz. Evet. Bunda biraz da tabii ki bu 15 Temmuz sonrasında, hı hı, Türkiye'den kaçan ve Amerika'da da yerleşik olarak bulunan bu FETÖ ekibinin çok profesyonel bir şekilde çalışması söz konusu. Oradaki valilere, senatörlere, yani devletin işleyişine yön veren ekibe, yani bizim dışişleri personeli gitmeden önce gidiyorlar, bir dosya yönlerine koyuyorlar. Ne kadar Türkiye aleyhinde ifşaat yapacakları şey varsa onu önlerine koyuyorlar. Bir kere zaten bizim dışişleri mensupların orada bir muhatabıyla karşılaşırken bir 3-0 ön yargılı bir insanla, evet, karşılaşıyorlar. Bu hemen hemen 50 eyalet ve merkezi Washington yönetim için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Yani bu son 2 yıllık ilişkilerin bu kadar sertleşmesinde de bu faktörü de göz ardı etmememiz gerekiyor.
Evet.
Şuna gelelim. Bu Membiç konusu bizi ilgilendiriyor. Tillerson'un gitmesi bir kişisel bir tercihidir. Ama bu Membiç konusunda o 21 Mart toplantısı önemli. Acaba bu Şahin kanat bu konuda ne yapacak? Hı hı. Türkiye kararlı. Çünkü Membiç'te de aşiretler bir araya gelip deklarasyon yayınladı. Çünkü Afrin gibi değil. Afrin'de yarı yarıya Arap ve Türkmenlerle yarısı Kürtlerden oluşuyor. Evet. Ama şeyde ise hemen hemen hiç yok Kürt nüfus Membiç bölgesinde. Tamamen Sünni Arap aşiretleri ve Türkmenlerden oluşan bir bölge. Onlar, hı-hı, da YPG'yi, PKK'yı burada asla görmek istemiyor diyor. Amerika'nın silah zoruyla, PKK'nın silah zoruyla orada bir işgal söz konusu. Evet. Ve Türkiye'de bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Oraya bir harekat yaptığında yani Amerika'yla karşılaşmak ayrı bir konu ama öbür türlü PKK'nın orada bir bu Afrin'de olduğu gibi direnç göstermesi mümkün değil. Hem arazi düz hem de yerel halk onları istemiyor.
Evet. Peki hocam, Suriye ve ABD ile ilgili kısmı burada noktalayalım. Yunanistan'la bir müddettir Türkiye bir gerginlik yaşıyor. Önce darbeci askerlerin iadesi, sonra Akdeniz'de yaşananlar, daha sonra iki Yunan askerinin Türkiye sınırını geçmesi ve son olarak da bugün alınan bir karar var. Üçüncü kez Yunanistan darbeci askerleri iade etmeyi reddetti. Bu yine Yunanistan'a alışık olduğumuz bir karardı ama bir taraftan da Ege'de Yunanistan bir tatbikat gerçekleştiriyor. Bu da gerginliği bir hayli artıracak gibi görünüyor. Yunanistan ne yapmaya çalışıyor diye soralım hocam.
Şimdi Yunanistan benim kişisel kanaatim iki sahikle hareket ediyor. Bunlardan bir tanesi daha önce de programlarda konuşmuştuk. Ekonomik olarak iflas etmiş, batmış bir ülke olduğu için Almanya başta olmak üzere batılı bankalardan borç alarak işini sürdürmeye çalışıyor. Ve insanlık tarihi boyunca da biliyoruz ki borç alan emir de alır.
Evet.
Şimdi eğer batı bankaları borçları ertelememiş olsa Yunanistan'da hükümet maaşları ödeyebilecek durumda değil. Bunu bir kenara not edelim. Hı hı. İkincisi de Türkiye'nin şu anda Afrin'de ve Orta Doğu coğrafyasında meşgul olduğunu düşünerek bir de bu uluslararası kampanyayla Türkiye evet. aleyhinde ki aslında rüzgardan hı hı. faydalanarak o çok uluslu konsorsiyumda Doğu Akdeniz'deki işte o Türkiye'nin o Eni şirketine ait, İtalyan Eni şirketine ait o sondaj gemisini bölgeden uzaklaştırınca
evet.
Sadece Yunanistan'ın değil o perde gerisindeki çok uluslu güçlerinde bir kuyruk acısı var. O biraz da onlar amiyane tabirle Yunanistan'ı gazlıyorlar ve Yunanistan'ı adeta Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Bu arada da tabii bunun da kendi içerisinde ince ayarları vardır. Yunanistan tatbikat yapıyor Ege Denizi'nde. Tatbikat hı hı. yaptığına bakıyorsun Meis Adası.
Evet.
Yani Kaş'ın hemen bir taş atımı mesafede Meis Adası. Orada 12 adaların olduğu bölgelerde. Ve orada da adalardan itibaren o 10 millik karasularını falan kullanıyor. Bu yönüyle baktığınızda bizim normal gemilerimizin Akdeniz'e açılmasını engelleyecek kadar Ege bölgesinde karasularını kapatıyor.
Evet.
Türkiye'de bunu kabul edilemez olduğunu söyledi. Karşı bir tatbikat yaptı ve daha da vahimi bu tatbikatlar gerçek mermilerle yapılıyor. Ve herhangi bir karşılıklı bir atışma ve şey olursa bu işin sonunun çok daha kötüye gideceği düşünülebilir. Yani şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadı ama her an bakınız her an Türkiye ile Yunanistan arasında bir kaza kurşunuyla işlerin içinden çıkılmaz hale gelebileceği bir bıçak sırtı durumunda var olduğunu bu Ege'deki tatbikatlar neticesinde çıkarabiliriz. Yani buradan Yunanistan'ın kazanabileceği bir şey yok. Fakat Yunanistan da eli mahkum işte kendini bu podyuma, bu ringe sürenlerin biraz da
diyelim.
Kıramıyor onları.
Evet.
Yani dolayısıyla da Çipras'a da yani Allah kimseyi de onun yerine koymasın. Bir taraftan böyle sol gelenekten gelen idealist söylemler var. Bir de ülkenin gerçekleri var. Asla emir almak istemeyen bir kişiliği var ama şu anda tam da denileni yapan bir konumdadır. Evet. Bunu da yani yan yana koyduğunuzda Yunanistan'ın pek de öyle Türkiye'ye kafa tutabilecek ne ekonomik ne siyasi ne de askeri bir gücünün olmadığını herkes biliyor.
Hı hı.
Bunun demek ki arkasındaki güçler bunu bu şekilde konuşturur. Normal şartlarda yani bizim askerleri tutmanın Yunanistan'a reel olarak hiçbir şey yok. Türkiye dese ki Ege'deki mesela Bodrum'dan ve Muğla sahillerinden Ege adalarına biz buradan turist göndermeyi bıraktık dese bile ekonomileri epey bir zarar görür. Yani
evet.
Türkiye hala Yunanistan'la köprüleri yıkmamaya, iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştıkça onlar yani işte vermeyiz, şey yapmayız. Yani buradan elde edebileceği hiçbir şey yoktur.
Evet.
Sonuçta zarar eden kendisi olacaktır.
Bakalım gelecek neler yaşanacak göreceğiz.
Ama bu Yunanistan'ın kendi kararı olmadığı konusunda benim şahsi hı-hı. kanaatim böyle yani.
Peki hocam. Almanya'ya geçelim hocam. Almanya'da da yeni gelişmeler var. Birincisi, Almanya'da nihayet bir hükümet kuruldu aylar sonra ve bu hükümetin başbakanı da gene Angela Merkel oldu ki dördüncü başbakanlığı oluyor Merkel'in. Böyle bir gelişme var, buna değinelim ama daha vahim bir gelişme var. Almanya'da camiler kundaklanıyor. Bilhassa bu terör örgütü yandaşları tarafından, büyük ihtimal PKK yandaşları tarafından. Tabii oradaki onların varlığı da yine tartışma konusu. Bu iki konuyu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Almanya'da hükümetin kurulması nihayet nasıl bakmak şimdi, lazım? Türkiye ile yeni ilişkiler bakımından.
Almanya'da seçimler 24 Eylül 2017'de oldu. Şu an Mart 16.
16.
Yani 6 aylık bir süre geçti aşağı yukarı. Yani 6 aydır topal ördek dediğimiz, yani hükümetsiz, yani vekaleten idare edilen bir ülke Almanya. Ancak sistem oturduğu için pek de problem olmuyor Almanya gibi ülkelerde. Bu parlamenter sistem falan diyorlar işte. Parlamenter sistemin getirdiği şey. İtalya'da 2-3 yıldır zaten doğrudur hükümet kuramıyorlar. İkide bir seçimi yeniliyorlar vesaire.
Ve baraj bunlar, getirdiler %40 barajı.
Bunlar eskiden birikmiş olan, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla çalıştılar, sanayileştiler. O sömürgeci geleneklerinde sermaye birikimi olan şeylerdir. Normal bir bıçak sırtı giden ülkeler böyle bir durumu onların ekonomisi kaldıramaz. Ancak Almanya da ve Avrupa Birliği ülkelerinin genelinde şöyle bir durum var. Nüfus yaşlandıkça, ekonomi durağanlaştıkça ve insanlar diyor ki ya biz 5 yıl önce de 10 yıl önce de aşağı yukarı aynı maaşı alıyorduk. Yani 3000 euro alıyorsam ben yine 3000 euro alıyorum. 5000 euro alıyorsam 5000 euro alıyorum. Ama ev kiraları pahalanıyor. Gıda ürünleri, hayatın her alanına pahalılık geliyor. Fakat maaşlar değişmiyor ve reel olarak Avrupa Birliği vatandaşları Almanya'da dahil olmak üzere 10 yıl öncesine göre daha iyi standartlarda yaşamıyorlar. Hı hı. Böyle bir hoşnutsuzluk söz konusu. Bu doğal olarak bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı tetikleyen bir unsurdur. Dünyanın her yerinde böyledir. Hatta Türkiye'de bile Suriyeliler ilk geldiğinde biz işte onlar muhacir, biz ensarız dedik, ekmeğimizi paylaşalım dedik vesaire. Ama mesela bir Kilis'te, Hatay'da, Urfa'da, Antep'te adam önce geldi. Halk onlara yardım etti. Arkasından adam tatlıcıysa tatlıcı, esnaf olmaya başladı. Hı hı. Ne bileyim işte demircisi ise demirci oldu. Yani kendi işinin devamı olan iş yeri açtı. Bu defa mevcut pastaya ortak olmaya başlayınca oradaki o işi yapan yerli esnaf
ne işleri var demeye başladı.
Onların burada ne işi var ve ülkelerine gitsin demeye başladı. Evet. Ve bunun bir sonraki uç noktası da kavga, dövüş kadar gidiyor. İşte Almanya'daki yaşanan bir ırkçılık boyutu var bu cami kundaklanmasının. Bu ırkçıları nedense o neo-nazi kalıntılarını Amerikan polisi bir türlü, Alman polisi özür dilerim, bir türlü yakalayamıyor. Yani camiler yakılır, evler yakılır, kundaklanır, insanlar katledilir ama Alman polisi bunları yakalayamıyor. Fakat siz bir kırmızı ışık ihlali yapın, yere bir çöp atsanız, bir tükürseniz dahi bir bakıyorsunuz polis bir yerden bitiyor, sizi yakalıyor ve ceza kesiyor Almanya'da.
Evet.
Bu da garip bir durum. Yani çok basit yasaya uymayan kurallarda sizi enseleyen polis, böyle cana mala kast edilen bu tür önemli olaylarda failleri bulamaması.
Ya da şöyle diyebiliriz, hani Alman vatandaşı dışında işte Müslüman kesim ya da bir Türk kesim bir suç işlediği zaman hemen olaya müdahale eden, hemen o olayı aydınlatan polis
burada işte bunu bir soru işareti olarak koyuyoruz. İkincisi de bu PKK'lıların gemi azıya alması ve son dönemlerde bu cami kundaklamalarda da birçok onların parmak izlerini görmekteyiz. Ancak işte bugün cuma namazında seccadeni al gel kampanyası ile büyük bir coşku ve kalabalık bekleniyordu. Bakarız akşam haberlerde göreceğiz. Sonuçlarını tam olarak alamadık bu cuma namazından sonraki olayların. Henüz çok taze olduğu için. Evet. Ancak şunu ifade edelim. Oradaki Almanya'daki Müslüman ve Türk toplulukları Türkiye ile çok iç içeler. Yani Türkiye'deki gündemi çok yakın takip ediyorlar. Kendilerine göre orada bir dünya kurmuşlar ve onların da Türkiye'ye gelmek gibi filan bir niyetleri yok. Onun için Türkiye'ye düşen o insanlarımızın orada yasa önündeki haklarını savunmak ve onlara yapılan her türlü tacizi
evet.
ve yasa dışı konularda da ülkeler arası ilişkiler kavramında gelip Dışişleri Bakanlığı nota vermekse nota vermek, uyarmaksa uyarmak bunları yapmak zorunda. Çünkü onlar istemese de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokrasisi Almanya Devleti'ne oradaki suçları yakalama zorunluluğun olduğunu hatırlatması gerekiyor ve bunlar bu kadar meydanı boş bulmaması gerekiyor. Çünkü orada bizim 3 milyon civarında gönlü Türkiye için çarpan vatandaşımız var. Onları yok sayamayız.
Peki hocam. Şimdi bir başka haftanın önemli konusu hocam. Rusya ve İngiltere arasında yaşanan ajan krizi.
Evet.
Bir İngiliz vatandaşı sinir gazıyla öldürüldü. Bunun üzerine bunu Rusya'nın yaptığı ifade ederek Rus diplomatlar İngiltere'den sınır dışı edilme kararı alındı. Rusya'da misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu. İngilizlerin de yine aynı şekilde Rusya'dan gönderileceği ifade edildi ve Rusya İngiltere arasında bir gerginlik yaşanıyor. Bir düello, söz düellosuyla birlikte fiiliyata da dönüşen şeyler yaşanıyor. Bu yaşananlar nedir hocam? Bize anlatabilir misiniz?
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa Birliği ülkelerinde ilk defa böyle bir zehirli gazla
evet.
bir suikast bu gerçi bu ajanlar arasında istihbarat örgütü savaşlarında birçok faili meşhul cinayetler olmuştur ve ola
evet.
gelir. Bunlar vakayı adiyeden kabul edilir ama bu kimyasal silah meselesi ortalığın ayağa kalkmasına sebep oldu. Hı hı. Ve bu gazın da sadece işte Ruslar tarafından
evet.
imal edilebiliyor olması hep manşete çekildi. Ve normalde Amerika ile İngiltere'nin arasının limoni olduğunu biliyoruz. İşte Almanya'nın Rusya ile kadim işte doğal gaz ve enerji bağının olduğunu biliyoruz. Şimdi Almanya'nın Rusya'yı bırakıp İngiltere'nin yanında yer alması, Amerika'nın İngiltere'nin yanında yer alması, Fransa'nın destek vermesi. Bir bakıyorsunuz sanki İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş'taki bloklaşma gibi.
Evet.
Sovyetler Birliği'ne karşı nasıl ki bir NATO bloku oluştu. Bu ajan krizinde de Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın ve Avrupa Batı dünyasının İngiltere'nin arkasında saf tutması not edilmesi gereken bir konu.
Evet.
Halbuki Almanya'nın Rusya ile çok önemli böyle ekonomik ve ticari
evet.
iyi ilişkilerinin olduğu bir dönemde. İkincisi de bu tür şeylerde mütekabiliyet ilkesi vardır. Yani bir ülke konsolosluğunu sınır dışı etmişse diğeri de Rusya'nın da buna benzer bir şekilde cevap vermesi yani kaçınılmaz bir son
evet.
ama daha bu hamur çok su götürecektir. Yani Rusya kabul Hı-hı. etmiyor. Onlar bu iddialarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki haftalarda da bu konular çok daha
evet.
Detaylı bir şekilde konuşulacaktır. Ama kriz kapanma değil daha da
artarak büyüyerek
dallanıp budaklanacağı Hı-hı. benziyor.
Evet.
Şu anki görünüm itibariyle.
Hı-hı. Peki hocam bir başka krizin yaşandığı noktaya bakalım. Çelik alüminyum savaşlarında cepheler netleşiyor, büyüyor diyelim. Ve aynı zamanda bir başka gelişmeyi de hemen paylaşalım. Çin Devlet Başkanı Xi'ye süresiz başkanlık yolu açıldı. Bu gelişme nasıl yansır dünya dengelerine, Çin'deki duruma? Bir de bu Çin çelik alüminyum savaşları nereye varacak ona da bir temas edelim. Buyurun hocam.
Evet, Mao Zedong'dan sonra ikinci Çin başkanı
Mao,
böyle
evet.
ölüme kadar başkanlık şeyini yasal garanti altına aldı. Şimdi bu çelik ve alüminyum çeliğe %25 alüminyona %10 gümrük vergisi koyması en çok da Çin'i kızdırmışa benziyor.
Evet.
Çin başta olmak üzere bu ülkeye ihracat yapan, çelik ihracat yapan ülkeler bunu gündeme getirdi. Ama Trump'ın söylediği de işte çok büyük ticaret açığı veriyoruz. Türkiye'de işte %5-6 civarında çelik o ithalatın içerisinde %5-6'lık da Türkiye'nin payı var. Türkiye'de diyor ki biz zaten açık veriyoruz Amerika'ya karşı. Yani 100 liralık mal alıyorsak 60 liralık mal satıyoruz. Dolayısıyla evet. Yani bize uygulamamanız lazım gibisinden. Hı-hı. Türkiye'de öyle bir argümanla yola çıktı. O henüz daha masada. Hı-hı. Karşı taraf ne cevap verecek? Onlar devam ediyor. Fakat sorunuzun diğer bir kısmına gelecek olursak bu Çin'le Amerika ve diğer ülkeler arasındaki ilişkilerle ilgili. Uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz dostluklar ebedi olarak mümkün değildir. Hep çıkarlar ilişkisine dayanır evet. ve dünya siyaseti de maalesef çok kaygandır ve şu anda da gördüğümüz gibi dünyanın ekseni Atlantik'ten Pasifik'e kaydığı için orada bol ve ucuz üretim var. Batı ülkelerinin yaşlanması ve ekonomik olarak rekabet güçlerinin azalması da işte bir takım gümrük duvarlar ve tedbirler almaya zorluyor. Bu da ülkeler arası ilişkilerde bir takım problemlerin çıkmasını kaçınılmaz hale getiriyor.
Evet. Peki hocam, Başbakan Binali Yıldırım Azerbaycan'daydı. Orada temaslarda bulundu. Karabağ meselesine dair mesajları vardı. Terörle mücadeleye dair, Azerbaycan'la birlikte hareket edildiğine dair mesajları vardı ki Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan husumeti ve PKK'nın da Ermenistan'la bir bağ, bir birlikteliği söz konusu. Bu noktada neler konuşmak ister, neler söylemek istersiniz? Buna da bir değinelim.
Evet, Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın Azerbaycan ziyaretiyle ilgili şunları söyleyebiliriz. Birincisi, AK Parti hükümetinin 2002 yılında iktidara gelmesinden bugüne kadar düzenli olarak ilişkilerimizin hep gelişerek devam ettiği diyebiliriz ki yegane tek ülkedir Azerbaycan. Evet. Azerbaycan'la sürekli olarak pozitif yönde, diğer ülkelerle hep böyle İran'dan tutun Irak'a, Suriye'ye, diğer Suudi Arabistan'a, Batı'ya karşı hep böyle zikzaklar, inişler çıkışlar olmuştu. Evet. Rusya'da uçak krizi vesaire. Hı-hı. Ama Azerbaycan öyle değil. Şimdi Azerbaycan'la ilişkileri belirleyen temel parametrelerden biri Azerbaycan'ın topraklarının %20'si Ermeniler tarafından işgal edilmiş durumda. Karabağ meselesi evet. durumunda. Azerbaycan'ın kırmızı çizgisidir o. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda Azerbaycan'a tam destek veriyor. Şu Afrin hadiselerinden sonra PKK'ların bir kısmının Ermenistan'da yuvalanmaya başladığına aha. dair medyada çıkan haberler var. Bakü'den aslında bir mesajdı bu. Sayın Başbakan'ın o Azerbaycan ziyaretinde yani Ermenistan'a da ayağını denk alması evet. gerektiği ve bu PKK'lıların Afrin'deki operasyon olduğu gibi bu Ermenistan'da olsa da bunu yapabileceklerini ve onlara ev sahipliği yapmaması konusunda bir gözdağıydı. Yani bunu bir kenara not etmemiz evet. lazım. İkincisi de bu TANAP projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı, ikili ilişkilerin geliştirilmesi hattında birçok ekonomik, siyasi, evet. Kültürel işbirliği anlaşması çerçevesinde hı hı. yapılan bir ziyarettir ve dostlar arasında da bu tür ziyaretler sıkça olur.
Evet. Peki bir başka haberle devam edelim hocam. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman İran'a meydan okudu desek yeridir herhalde. İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde kendilerinin de bunu yapacağını söyledi. Ne demek istedi Veliaht Prens Selman? Bu dengeleri nasıl değiştirir? Buradan devam edelim hocam.
Şimdi İslam dünyasında nükleer silahı olan tek ülke Pakistan'dır.
Evet.
Ve Pakistan'ın da bu atom silahını kontrol etmek için Amerika başta olmak üzere dünyanın geri kalan yani Müslüman olmayan dünyasının hepsinin ortak hemfikir olduğu yegane konulardan biridir. Ve Pakistan'ın evet. başına örülen çorapların birçoğun sebebinde de bu perde gerisinde yatan gerçektir. Peki nasıl olur da Suudi Arabistan'a nükleer silah ve atom bombası yapma izni verilebilir ve bunu Suudi Arabistan pervasızca dünyaya deklare ediyor ki İran bir gün olsun ben atom bombası veya nükleer silah yapacağım demedi.
Evet.
Sadece uranyum zenginleştirmesi yaptı ve ben nükleer santralları da elektrik amaçlı üretiyorum demesine rağmen yıllardır İran'ın başında boza pişiren ve sana bunu yaptırmayız diyen Batı dünyası, Selman böyle bir açıklama yapıyor. Hiçbir Batı dünyasından da ne oluyor ya, Suudi Arabistan nasıl nükleer silah sahibi olur demiyorlar. Peki neden diye perde gerisine baktığımızda, Suudi Arabistan'ın 1932 yılından bu yana, yani kurulduğu günden bu yana baktığımızda, Batı'dan aldığı o sofistike son modern silahların hiçbirini İsrail'e karşı kullanmayı aklından bile geçirmediğini görüyoruz. Yani Orta Doğu'da bir Müslüman ülkenin silah kullanabileceği yegane ülkenin İsrail olması gerekirken, Suudi Arabistan hiçbir zaman İsrail'i hasım ve düşman olarak görmediği gibi bir takım Sisi ile birlikte ortak projeler yürüterek İsrail'in dümen suyuna girip
müttefiklik modern, noktasına taşıma işi.
Neon projesi kapsamında milyar dolarlık, işte o zenginlerin de paraların üzerine çöküp bu projeyi canlandırmaya çalışıyor. Bu Akabe Körfezi civarında. Peki atom silahını alırsa düşman kim? İran.
İran.
Şimdi böyle düşünülünce Suudi Arabistan'ın elindeki bir nükleer silah veya atom bombası, yani Müslümanların lehine olmayacaktır.
Evet.
Yani bu yönüyle baktığımızda çok vahim bir durum ve bir açıklama. Sisi ile de Selman'ın, yani Veliaht Prens Selman'ın arasının susuzmuyor derecede iyi olmasının sebebi de ikisi de kendinden konuşmayan liderler bunlar. Yani onları oraya getiren güçlerin onlara vermiş olduğu sufleleri tekrar eden liderler bunlar. Evet. Çünkü Suudi Arabistan'da siz bu kadar radikal bir yönetim değişikliğine gidiyorsunuz. Ulema sınıfını, etkisini sıfırlıyorsunuz. 1930'dan beri gelen bir geleneği ortadan kaldırıyorsunuz. Ve daha kral sağ iken oğlu Veliaht'ın bütün yetkilerini toplaması, eğer siz Amerika'dan ve sırtınızı dayadığınız büyük güçlerden olur ve onay almadan böyle bir şey yapmanız, yani Suudi Arabistan gibi bir ülkede mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bunları yapmasına müsaade eden ve önünü açan güçler, diğer taraftan da ona neyi nasıl yapacağına dair sufleler veriyor. İşte Sisi'yi de oraya getiren güçler, aynı güçler olunca ortak paydalarının o kuklacının aynı olması olduğunu düşündüğümüzde siyasetlerinde benzer olması, buna Birleşik Arap Emirlikleri'ni de dahil edebiliriz. Hiç şaşırtmıyor insanı, ama şunu da bilelim, bu coğrafyada halkından gücünü almayan rejimler ve iktidarlar hiçbir zaman kalıcı olmayacaktır ve sonu hüsran olacaktır. Bunu da yaşayanlar görecektir.
Peki hocam. Peki hocam, son olarak Orta Asya ülkelerinden bir ortak deklarasyon var. Onu da konuşalım ve programımızı noktalayalım. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan bir araya gelerek artık birlikte hareket etme, birlikte olma noktasında bir deklarasyon yayınladılar. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Neye yönelik böyle bir karar alındı? Nasıl yorumlarsınız?
Şimdi bu dört eski Sovyet Cumhuriyeti'nin ve Türk kökenli Müslüman Cumhuriyet'in böyle bir karar almaları ve deklarasyon yayınlamalarının perde gerisinde bir coğrafi sebepler vardır. Bunların denize ulaşımları yok. Yani kapalı okyanuslara ve denize kapalı ülkeler. Dolayısıyla petrolünü, gazını, ihracatını, ithalatını ya Rusya üzerinden ya doğuda Çin üzerinden veya işte güneyde İran, Hindistan üzerinden açılması gerekiyor ve bunları da işte farklı politikalar, işte Kazakistan bugüne kadar Özbekistan'la birlikte, Rusya'yla birlikte iş tuttu. Kırgızistan'da biz bir ara Amerika etkin olmaya çalıştı. İç savaş, kaos, kargaşa, bir sürü yönetim değişikliği oldu. Türkmenistan tarafsızım dedi. Tek başına kaldı ve ekonomisi yerinde saydı. Dolayısıyla bunların birlikte deklarasyon yapması bir nevi artık dostlarımıza karşı da düşmanlarımıza karşı da birlikte hareket edersek daha karlı çıkarız anlamında dosta düşmana verilmiş bir mesaj gibi gözüküyor ama gönül istiyor ki bunlar aralarındaki entegrasyonu en azından Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi işte sınırların ve gümrüklerin kalktığı yine ayrı devletler olsalar da daha fazla iç içe olmalarını arzu ediyoruz ama maalesef bakıyorsunuz Kırgızistan'da sorduğunuzda düşman kim dediğinizde Rus demiyor. Özbek
evet.
diyor.
Evet,
Özbeğe maalesef. Soruyorsunuz Kırgız diyor, Kazak diyor. Dolayısıyla Ruslar da orada öyle bir tohum ekmiş maalesef. Hı-hı. Bu güzel bir açıklama ama altının doldurulması gerekir.
Yani evet.
Bu yönüyle baktığımızda çok da dolacak gibi gözükmüyor şu Hı-hı. an için.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu haftada medeniyet coğrafyamızda önemli konulara temas ettik. Sizin değerli bilgilerinize başvurduk. Değerli dinleyenler, haftaya medeniyet coğrafyamız programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.